İnsan Ayı'nın son pusula programında sevgili Ömer Gencal'la beraberiz. Nasılsın Ömer?
Gayet iyiyim Kerim. Teşekkür ederim. Sen
geçen nasılsın? Hafta gayet iyiyim ben de. Geçen hafta talihsiz bir deprem deneyimi yaşadık. Tüm İstanbullu olarak sen nerede yakalandın veya farkında?
Evde yakalandım. 23 Nisan olması dolayısıyla kızım da buradaydı. Hatta böyle kısa dönemli bir kendisi de panik yaşadı. Biz zemin katta oturuyoruz. Ona rağmen ciddi sallandık. Evet. Uyarı niteliğinde bir sallantı oldu. Tekrardan kendini hatırlattı deprem. Allah daha beterinden korusun diyelim ama bilim, gerçi burada da ikiye ayrılmış görüşler var ama önümüzdeki dönemde daha büyük bir deprem riskinin İstanbul'da olacağını gösteriyor.
Doğru. Maalesef öyle. Yani biraz bunu konuşalım istersen. Yani 99 depreminden bu yana çeyrek yüzyıl geçti. Neredeyse çeyrek yüzyıl aşan bir süre geçti. İstanbul ne kadar depreme bu süre içerisinde hazırlanabildi? Çok büyük bir soru işareti. Zannediyorum Kamil Hoca'nın bir analizi vardı. Biraz onun üstüne konuşalım istersen.
Evet. Yani burada Kamil Hoca açıkçası büyük bir maliyetten söz ediyor. 1,5 milyon tane konut olduğunu, bunların risk altında, çok riskli olan konutların, daha doğrusu risk altında olan konutların 1,5 milyon tane olduğunu, bunun neredeyse 600 bin tanesinin yarısına yakınının çok riskli konutlar olduğunu ve önümüzdeki süreç içerisinde eğer böyle büyük bir deprem söz konusu olursa, bir taraftan yapısal ve altyapı hasarının giderilmesi için neredeyse 200 milyar dolara yakın bir maliyetin çıkacağını, işte turizmden üretime, kurtarmadan enkaz kaldırma maliyetine 50 milyar dolarlık bir maliyetin çıkacağını, yani toplamda 240-250 milyar dolar gibi. Tabii bundan Marmara'nın da etkileneceğini ve Marmara ile birlikte bu maliyetin 300 milyar dolara yakın bir maliyet olarak çıkacağını, bunun da Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının neredeyse %30'una denk geldiğini söyleyen bir çalışma ortaya koymuş. Zaten Türkiye'de İstanbul'un ekonomisi toplam gayri safi milli hasılanın %30'u diyebiliriz. Evet. Yani o %30 ciddi risk altında deprem hazırlıkları anlamında ne yapıldı dersek hiçbir şey yapılmadı.
Maalesef yani şöyle Ömer, aslında bir kentsel dönüşüm kanunundan uygulamasına kadar İstanbul'un her yerinde bir kentsel dönüşüm faaliyeti görüyoruz. Ama şöyle bir analiz okumuştum. Allah korusun böyle işte 7.4'lük bir depremde tam yıkıma uğrayacak hane sayısı İstanbul'da %1-%1.5 civarında olduğu söyleniyor. Yani bugün haritada tek tek hangi binaların tam riskli olduğu, tam göçmeye uğrayacağı neredeyse biliniyor. Sadece bunların güçlendirilmesi veya yenilendirilmesi üzerine bir kaynak ayrılsa belki yine Allah korusun oradaki ölü sayısını 1/3'üne indirmek mümkünken biz kentsel dönüşümü İstanbul'un en zengin semtlerinde yapıyoruz ve bu bir aslında belki de az hasarla atlatılacak binaları dönüştürürken ağır yıkıma uğrayacak binalar özellikle İstanbul'un eski bölgesinde, tarihi bölgesinde hala yaşamlarını orada devam etmek zorunda kalıyorlar. Bu da kaynakların doğru kullanılmadığını da bana gösteriyor. Burada en önemlisi can kaybını azaltmak, maddi kayıpların ötesinde ve yaralanmaları, ölümleri mümkün olduğunca azaltıp ondan sonra yaralı sarmak olmalı.
Doğru.
Gördüğüm kadarıyla şu anda biz sadece arazi değeri yüksek olan yerlerde bir kentsel, ransal dönüşüm deniyor galiba.
Maalesef. Yani geleceğe dönük herhangi bir yatırım yapmadan şu anda spotta nasıl zenginleşiriz, bu işten nasıl rant sağlarınızın şeyi var. Yani bir arkadaşımla konuşuyordum. Özellikle bu İstanbul depremi konusunda binaların sağlamlığı, kendi oturduğu yerin sağlamlığı konusunda bana şunu söyledi. Ya dedi, ben deprem olduktan sonra canlı kalırsak acaba sonraki 72 saatte canlı kalıp kalamayacağımız konusunda ciddi endişe içerisindeyim. Acaba depremde ölsek daha mı iyi dedi bana.
Allah korusun. Bunlar Allah çok uçlu senaryolar. Ama ona uygun önlemleri de almakta fayda olur. Yani sadece deprem olunca ne yapacak değil. Hani şehrin kalabalığını düşünerek ondan sonraki 72 saati planlamakta çok daha akıllıca ve rasyonel olabilir.
Ama mesela bunun bir provasını en azından benim oturduğum yer son dönemlerde çok kalabalıklaştı. Göktürk'te oturuyorum. Deprem olduktan sonra akşamüstü saat 4 gibi dışarıya çıktığım zaman trafiğin kilitlendiğini, hiç kimsenin bir tarafa gidemediğini, bir panik halinde insanların bir yerlere koşuşturduğunu, bir şeyler almaya çalıştığını falan gördüm. Yani bununla ilgili tatbikatların yapılması, özellikle mahalle bazında, muhtarlık bazında, ilçe bazında kimin neden sorumlu olduğunun bilinmesi, buna göre verilecek olan talimatlara, yönergelere insanların uyması, trafiğe çıkmayın deniyor ise çıkılmaması. Altyapı konusunda zaten hani telekom altyapısı tamamen bitmiş durumdaydı. Mümkünse lütfen internet altyapısını kullanarak birbirinizi haberleşin diye mesajlar aldık. Yani bunlar da çok ilginç. Biz riskleri maalesef hani genel hatlarıyla baktığım zaman doğru dürüst yönetmiyoruz. Evet. İnsanların deprem çantası var mı? 72 saat içerisinde nerelerde kalınacağı konusunda. Yani toplanma alanlarının bile üzerine AVM'ler inşa ettik biz. O nedenle Ben bu konuda çok ciddi ve büyük risk görüyorum. Ne diyelim, Allah beterinden
korusun. Döviz faiz görünümüne geçelim istiyorsan sevgili Ömer. Geçtiğimiz hafta karışık sinyaller vermeye devam etti.
Çok.
Dövizde Merkez Bankası bir alıcı bir satıcı. Ama faizler tarafında o hani Merkez Bankası faizleri arttırdıktan sonraki bono piyasasında gördüğümüz iyileşmenin hepsi geri alındı gibi görünüyor sanki.
Öyle görünüyor. Özellikle 5 ve 10 yıllıklarda alındı gibi görünüyor. Çünkü buralarda yabancı hala bir fırsat görmüş. İşin ilginci de Türkiye'de mukim bankaların yurt dışı şubelerindeki bono miktarı tamamen boşaltılmış gibi bir durum var. Yani 4.8 milyar dolar civarında bir para büyüklük taşıyorlardı. 750 milyon dolarlara falan düşmüş oradaki rakam. Ve uzun vadeli bir perspektif sunamadığı için Türkiye'deki şu anda program, bu program maalesef sekteye uğradığı için de sadece arka tarafında bir para politikasıyla yüksek faizle kısa vadeli rezerv topla mantalitesiyle çalıştığı için enflasyonun düşeceğine kimse inanmıyor. Enflasyonun uzun süreli düşeceğine kimse inanmıyor. Burada hep konuşuyoruz. 5 yıl 5 yıl faizlere bakıldığı zaman biz 23'leri konuşuyorduk hatırlıyorsan. Şu anda 29 hatta 30'lara çıkmış durumda. Yani hazinenin önümüzdeki dönemde %140-150 arasında yeniden borçlanma rasyosunun olacağı bir ortamda bütçe açıklarının hala devam ettiği ve kontrol edilemediği bir noktada maalesef hazinenin bu borçlanmasıyla birlikte uzun vadeli faizler konusunda iyi bir resim yok. Hatırlıyorsan çok uzunca bir süredir de şunu söylüyorduk. Ya bu kadar yüksek faizle 10 yıllık bono ihraç etmeyin ki gelecek nesillerin üzerine ciddi bir faiz yükü de binmesin diye. Yani şunu söyleyelim. Ekrem İmamoğlu tutuklanmadan önce 23 Mart tarihinden önce 10 yıllık bonolar %26'lar civarında alınıp satılırken bileşik bazda konuşuyorum. Evet. Bugün geldiğimiz nokta 35. 9 puanlık bir artış var. Keza 2 yıllıklarda da aynı, 5 yıllıklarda da aynı. Ben dün oturdum bir hesaplama çıkarttım. Bunun maliyeti ne olacak acaba diye sadece 2025 yılı için. 2025 yılında ortalama 180 milyar civarında, 190 milyar civarında bir itfa var. Evet. Bunun karşılığında da %150 civarında bir rollover olsa ortalama 280-300 milyarlık bir aylık borçlanma ihtiyacı içerisinde görüyorum ben hazineyi. Bunu 7 puan daha yukarısından yaptığı bir ortamda aylık 2 milyar TL bize ek maliyeti olacak bunun. Sene sonuna kadar da 16-18 milyar arasında ek bir maliyet.
Ve bu uzun vadeli borçlanmalar da tabii mecburen yapılacağı için de bu önümüzdeki ortalama 5 yılı kapsayan bir maliyet artışı.
Tabii tabii. Ortalama 5 yılı şey yapan bir maliyet. Üstüne üstlük Ocak-Şubat'ı katmadım. Ocak-Şubat'ta 400'er 450'şer milyarlık itfalar var. Yani gelen dalga da çok büyük aynı zamanda. Yani faiz görünümü pek iyi görünmüyor. Öyle söyleyeyim.
Evet, ben de döviz tarafında şöyle bir şey gözlemliyorum. Neredeyse her cuma günü artan bir döviz talebi görüyorum. Arkasındaki psikolojiyi biraz okumaya çalışınca da şu ortaya çıkıyor ki insanlar hafta sonu riskini almak istemiyorlar. Yani hafta sonu turbun büyüğü mü gelir, başka bir şey mi gelir endişesiyle her cuma önemli miktarda döviz satıldığını görüyorum. Geçen cumanın verileri bu sabahki likiditeden görebildiğim kadar yine 3.7 milyar dolar tek bir günde döviz satışı olmuş. Şey de haksız çıkarmıyor bunu yani. Siyaset de bunu haksız çıkarmıyor.
Doğru.
Çarşamba günü Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması piyasalarda çok deprem yarattı diye bu sefer yeni gözaltıları cumartesi sabahı yapmaya başladılar. Piyasa etkilenmesin diye. Tabii bu çözüm değil. Yani çözüm gerçekten hukukun, adaletin herkese eşit uygulanması. Böyle olunca da Merkez Bankası'nın bu dalganın önünde durması ancak çok yüksek faizle oluşabiliyor. Evet. 49 faizle yaklaşık Türkiye'de 12 gündür aslında TLRF %49'dan geçiyor. Yani gerçek faizimiz de %49 oldu. Bileşik bu 65'e neredeyse denk gelen bir faiz. Buraya hani hep söylediğim çok büyük bir durgunluğa sürükleyecek bir noktadayız. Ama şunu da görüyorum. Bu durgunluğa giderken de enflasyon beklentileri katılaşmış vaziyette. Sektörel enflasyon beklentileri açıklandı. Biliyorsun reel sektör ve hane halkı beklentileri yukarı gelmiş.
Gayet normal. Şöyle söyleyeyim, bu döviz konusundaki özellikle yukarıya gidiş bir taraftan döviz tevdiat hesaplarında, döviz mevduat hesaplarında, öbür tarafta fonlarda senelik altının %29.6'lık bir artışı vardı. Benim en son baktığım tarih itibariyle onu arındırdığın zaman fonlarda bile 6,5 milyar dolarlık artış. Evet. Öbür tarafta 13 Ocak tarihi itibariyle 186.6 milyar dolara gelmiş döviz mevduat hesapları. Bunu arındırarak söylemiyorum veya pariteden arındırılmış şekliyle de söylemiyorum. En son baktığım dün itibariyle 225.7 milyar dolar. Evet. Yani bu kadar ciddi miktarda artışın arka planında hala faizle bunu kontrol altına alamıyorsak burada çok önemli bir noktayı kaçırıyoruz demektir. Ekonominin en önemli yegane üzerinde durduğu sütun başka bir depremle, başka bir fay hattının, siyasetin fay hattının oynamasıyla demek ki ciddi bir risk altında, ciddi şekilde hasar almış durumda. Ben açıkçası bu döviz tarafının çok durulacağını görmüyorum. Zaten daha önceki yayınlarda da söylüyorduk hep, burada ekonomik problemlere ekonomik bir çözüm yok. Buradaki çözüm siyasetten olacak büyük bir olasılıkla.
Sektör enflasyon beklentilerine de hani geldiğimde hane halkı 59-30 bekliyor. Yani biraz yukarı gitmiş. Yani bir yıllık enflasyon beklentisinin hane halkında 59 olduğu yerde işte 49 faiz bileşiği 60 küsür bile olsa çok anormal değil gibi görünüyor ama aslında çok pahalı. Yani bunu defalarca programlarımızda da söyledik. Bunun bir tüketici kredisi kullanmanın maliyetinin bileşik eşdeğeri %100'lerin üstünde çıkmakta. Çok dikkatli olmakta. Kredi kullanımında mecbur kalmadıkça kaçınmakta çok büyük fayda olduğunu tekrar buradan ben tekrarlamış olayım. Şeye geçelim istiyorsan. Washington'da IMF toplantılarına gitmişti Fatih Karahan. Orada bir İngilizce sunumu vardı. İnceledin sen de tahmin ediyorum.
İnceledim tabii. Hı-hı. Yani ben iki boyutta inceliyorum. Bir, Fatih Karahan'ın söylemiş olduğunun teorik bazdaki alt kalemlerinin tutarlılığı, doğruluğu. Hı-hı. Hiçbir beis yok. Yani doğru. Sıkı para politikası uygulamalıyız. Enflasyonu kontrol altına alıp kontrol altına almış olduğumuz bu enflasyonla birlikte yatırımları, risk primlerini düşürme, insanları ekonomiye daha fazla ikna edip, ekonomik güvene daha fazla ikna edip katılma. Bunlarla bir şey yok. Ama pratikte maalesef bunların hiçbir tanesi geçerli değil. Demin söylemiş olduğum nedenlerden dolayı. Yani ben açıkçası bu tarz toplantılarda verilen mesajların ülke içerisindeki gerçeklerle birbirleriyle tutuşmadığını, ülke içerisindeki gerçekleri birebir yansıtmadığını görüyorum. Tabii ki Merkez Bankası Başkanı olarak hani siyaseten bir şey yapması mümkün değil. Evet. Kendi görevini yapacak. Sıkı para politikası uygulayacak. Gelecek olan anketleri, gelecek olan verileri inceleyip ona göre enflasyon beklentilerinin nasıl şekillendiğine bağlı olarak elindeki enstrümanları bir şekilde kullanmaya çalışacak. Pratikte de ben şu noktada acaba Merkez Bankası'nın belirli bir noktada çıkmaz sokağa girip giremeyeceği konusunda endişem var. O da şu, siyaset belirli bir yere kadar geldi. Türkiye'de seçimler yapılacağının öncesinde hadi bakalım faiz indirin dedikleri zaman hayır burada sıkı para politikası uyguluyoruz diyebilecekler mi? Bu kadar güven kaybı oldu. Hafta sonu işte 47 kişiydi ilk önce, sonra 50 küsur kişiye çıktı. Bunlar gerçekleşirken döviz mevduat hesaplarının demin söyledik bu kadar artıyor olmasından, dolarizasyonun bu kadar artıyor olmasından Merkez Bankası Başkanı da endişe ediyor. Doğru. Bu endişeyi giderecek acaba güven ortamını nasıl ortaya koyacaklar? Yani ez cümle şunu söylemek lazım. Evet, teorik olarak doğru ama öteki tarafta pratik olarak yapılmış olan sunumun yurt içinde tam bir karşılığı yok gibi diyor, düşünüyorum ben.
Ben de sunumu gördüm sevgili Ömer. Yani şu dikkatimi dediğin gibi yani teknik bir sunum. Yabancı yatırımcılara yönelik yapılmış bir sunum. Fakat bir konuda soru işaretim var ve ayrışıyorum Merkez Bankası yönetimiyle. 19 Mart sonrası döviz talebinin nereden geldiğine dair yaptıkları bütün analizlerde bunun çok ağırlıklı yabancılardan geldiği, yurt içi yerleşiklerin daha sakin davrandığına dair bir söylemleri var. Bunu daha önce telekonferansta çok net bir şekilde dile getirmişlerdi. Bu sunumda da parçaları var. Yani işte bakın çıkan para piyasası fonlarından çıktı. Mevduattan fazla bir şey çıkmadı aslında.
Doğru.
Gibi bir yaklaşım var orada. Hatta işte yurt içi yerleşikler sakin. Bakın 2024 Mart'ta yerel seçimlerden önce şu kadar döviz alıyorlardı haftalar boyunca. Bu sefer ilk hafta aldılar, ondan sonra düştü gibi bazı yaklaşımlar var. Buna çok katılmıyorum. Bir kere bence hem yurt içi yerleşiklerle yabancıların talebi bence çok eşit dağıldı bu son furyada.
Yani
satılan 50 milyar dolarda neredeyse yarı yarıya gibi bir durum vardı. Yatırım fonlarına geçen bir miktar var tabii ki yurt içi yerleşikler tarafında. Kurumların döviz alma iştahı arttı. Dolayısıyla bunu sadece yabancılar geldi, yurt içi yerleşiklerde sakin gibi okumanın biraz iyimserlik olduğunu ben düşünüyorum. Burada yani bu döviz talebi böyle kesintisiz 2-3 hafta sıfıra inmeden bu talebin bittiğini söylemek bence mümkün değil. Özellikle her cuma gelen, bireylerden gelen döviz talebi beni hala çok rahatsız ediyor.
Yani aslında senin söylemiş olduğunu destekleyen veriler var elde. Hı. O verilerin en barizi demin söylediğim döviz mevduat hesaplarında özellikle bireylerin ve kurumların kırılımlarıyla itibariyle 13 Ocak tarihindeki 186.6 milyar dolardan bugün geldiğimiz 245.7 milyar dolarlık
artış oldu.
Artış yani burada 38-40 milyar dolara yakın bir artış. Öbür tarafta swap'tan çıkan veya bonodan çıkan ikisinin birlikte toplamı da 26-27 milyar dolar. 22 milyar dolar. E şimdi demek ki yerlerden iki katı bir talep gelmiş. Öbür tarafta kur korumalı mevduatta bakiyeler iniyor doğru ama eski hızında da aşağı gelmiyor. Geçtiğimiz hafta bir 500 milyon dolarlık bir azalış var. Onların gittiği yerde belli. Fonlar, emeklilik fonları tarafında da döviz cinsi emeklilik fonlarının artışı devam ediyor. Tam rakamlara son dönem bakmadım ama açıkçası demin söylediğim gibi evet teori doğru ama pratik maalesef öyle değil.
Yurt içi yerleşiklerin hareketlerine de bence daha yakından bakmakta ve onu analiz etmekte de fayda var. Merkez Bankası açısından kesinlikle diye düşünüyorum. Bir veri benim kafamı karıştırıyor. Yani ben hep şöyle şunu düşünüyorum. Yani mesela bir döviz talebi geliyor. İçeride bir karışıklık oldu. Bireyler döviz talep ediyor, yabancılar döviz talep ediyor. Hep şunu beklerim. Kurumların döviz kredilerinin de düşmesini beklersin böyle bir durum. Çünkü kurumlar döviz alırlar, döviz kredilerini kapatırlar, endişe duyarlar ve bu döviz kredileri bir anda pahalı gelmeye başlar. Tam tersi bir gelişme var. Yani 19 Mart'tan bu yana da baktığımızda döviz kredilerinde artış tam gaz devam ediyor görünüyor.
Yani burada denize düşen yılana sarılır mıyız desem yoksa başka bir hani atasözümü kullansam bilmiyorum ama TL kredileri tarafında özellikle böyle senelik bazda %60'ların, %55'lerin, %65'lerin konuşulduğu bir ortamda döviz kredilerinin hala %9'larda, %10'larda fiyatlanıyor olması bir de Merkez Bankası nasılsa bu kuru baskılıyor diyerek oradan bir güvence alarak bunu bir fırsat görüp bir de bunu deneyelim mantalitesindeki kredi kullanımı herhalde döviz kredilerini artırıyor diye düşünüyorum. Ben en son verilere baktım. 185 milyar dolara gelmişiz orada.
Şu olabilir mi? Bunda hani bir kırılımı bilmediğimiz için euro krediler çok ağırlıklı olup parite etkisinden dolayı bunlar da artmış görünüyor olabilir belki. Yani o kırılım maalesef açıklanmıyor.
Evet.
Hani bu da bir ihtimaldir. Onu bir kenara bırakalım ama bu veri benim kafamı karıştırdı.
Bu haftaki en azından gelecek olan veriyle birlikte paritedeki stabilizasyon bunu nereye evirecek ona bakmak lazım. Ama şu bir gerçek. Ocak sonu itibariyle reel sektörün açık pozisyonu 148 milyar dolar oldu.
Evet.
Ve bu 148 milyar doların da üzerine belirli bir short pozisyonu geldi. Şunu söylemek lazım. Özellikle 2024 yılı başından itibaren açılmış olan pozisyonların 2024'ün sonuna doğru ivmelenerek döviz kredisi kullanımı son dönemlerde hatta döviz kredisi kullanımı TL kredilerin faizinin çok daha ötesine geçti. Evet. Burada büyük bir risk var. Demin depremi konuştuk. Burada da ciddi bir fay hattı var. Buradaki fay hattında bence özellikle Merkez Bankası'nın rezervlerine güvenerek veya önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın sürekli olarak burada satış yapacağına güvenerek bir kredi politikası, kredi alma politikası bence güdülemez. Gelir gider dengesine, özellikle EBITDA tarafında nelerin çıkartılacağına, EBITDA tarafının büyüyüp büyümediğine falan bakılması lazım. Ben farklı sektörlerdeki farklı iş adamlarıyla konuştuğum zaman şunu görüyorum Kerim. Özellikle işlem adedi olarak geçtiğimiz 2024'ün ilk çeyreğine göre satış miktarlarında, işlem olarak satış miktarlarında TL olarak değil, işlem adedi olarak veya ne diyelim onlara parça olarak satılmış olan %25-30 düşüşler var. Bunlar talep tarafının da yavaş yavaş her ne kadar çok hızlı aşağı gelmese bile daraldığını gösteriyor. İhracat tarafının keza aynı şekilde problemli olduğunu da biliyoruz. Böyle bir ortam açıkçası bana döviz kredisi kullanımının bir miktar artık yavaş yavaş kontrol altına alınması gerektiğini şirketler bazında hatta şirket bazında da kur riskinin yönetilmesi gerektiğini gösteriyor.
Exim Bank Genel Müdür Yardımcısı da bu konuda bir uyarı yapmış. Yani alınan ihracat kredilerinin hepsinin gerçek amacında kullanılmadığına dair bir onların da endişeleri olmuş. Burada da bankacılık sektörüne de biraz daha görev düşüyor diye düşünüyorum.
Doğru.
Sorunlu kredilerde artışlar devam ediyor. Yani bankalar için küçük ama toplumun geneli için büyük bir sorun diye düşünüyorum.
Tüketici kredileri ve tüketici kredi kartlarındaki sorunlu kredi artışı tüketici kredileri için %128'lere geldi yıllık hızı. Öbür tarafta %235'lerde daha önce hiç görülmemiş bir hızla artan bir şey var.
Tüketicide %3,5'a geldi. Kartlarda %4'e geldi. KOBİ kredilerinde de 2,9'a geldi.
2,9'a geldi. Yani tüketici kredisi ve kredi kartlarında ben 2021 yılından itibaren baktığım periyot içerisinde en yukarıdaki seviyeleri gördük. Dediğim gibi bankacılık sektörü için belki nominal anlamda bunların karşılıkları ayrılıyor. Bunlar varlık yönetim şirketlerine satılıyor. Oralardan tahsil edilmeye çalışılıyor ama toplumun genel bir şeyi için ciddi bir yine psikolojik baskı bu. Çünkü önümüzdeki süreçte biliyoruz ki faizlerin bu kadar yüksekliği, yatırımların önümüzdeki dönemde daha azalacak olması işsizliği tetikleyecek olan yani şeylerden bir tanesi. Buraya dikkat etmek lazım. Aynı zamanda KOBİ kredilerinin de ben %2,85'lik rakam olarak doğru rakamı hala yansıttığından emin değilim. Burada da ciddi problemler var. Sadece bu değil. global olarak bizim önümüzdeki Mayıs-Haziran ayları itibariyle başka tetiklenecek tedarik zincirleri, gümrük tarifeleri, dünya ticareti, Türkiye'nin ihracatı gibi noktalarda problemlerimiz olabilir. Bunlar geniş bir spektrum içerisinde sorunlu krediler anlamında birbirini tetikleyecek noktalara gidiyor. KOBİ, tüketici kredileri, kredi kartları buralarda problemlerin bir miktar artması söz konusu olabilir diye düşünüyorum.
Buradaki artış hızları bence de artık dikkat çekici. Belki burada belli bir noktadan sonrasında da BDDK ile bankalar arasında bunların yapılandırılması ile ilgili bazı şeylerde, iletişimlerde ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Son olarak da kısaca global piyasalara değinelim istersen. İngilizce'de bir deyim vardır. Mayıs'ta sat, hani basket benzer bir...
Selin May, go away.
Öyle bir Mayıs'a gidiyor muyuz yoksa farklı mı olur sence?
Yani onu sanki daha öncesinde yaşadık gibi. Çünkü bu gümrük tarifelerinin işte arttırılması, arkasından Çin hariç 90 günlük bir süre için başka ülkeler için geriye çekilmesi, işte bir takım konuşmaların yapılması ki bu konuşmalardan hani İtalya ile yapılan görüşmeler, Japonya ile yapılan görüşmeler tarafında çok da fazla bir sonuç alınamamış. O heyetler elleri boş dönüyor gibi bir hava var. Çin şu an itibariyle kendi yoluna devam ediyor. Fakat Trump kendi ülkesine vermiş olduğu bu mesajlar sonucunda ortaya çıkan fiyatlama davranışları ve buna bağlı olarak makroekonomik büyüklüklerde ortaya çıkacak gerek istihdam gerek enflasyon tarafındaki endişeler dolayısıyla belirli sürelerde, belirli daha doğrusu kalemlerde bunları geriye çekmesi gibi bir takım noktalar sanki piyasalara biraz rahatlama vermiş gibi gözüküyor. Ama ben şunu görüyorum. Büyük bir olasılıkla yine Trump iş adamlığı şeyinde eli yine yüksekten açıp arkasından yeniden bunları oturup tartışmak ve karşılıklı olarak anlaşmak isteyecek. Bu süreç içerisinde de gerçek olan bir şey var. Limanlardan ayrılmış ve gitmiş, yanaşmış mallarını indiren ve gümrük tarifelerine tabi olan mallar. Evet. Burada çok ilginç aslında sonuçlar da vardı. O sonuçlardan bir tanesini söyleyeyim. Mesela bu Temu bizim de hani alışveriş yaptığımız ama mesela o ürünlerden bir tanesi Bloomberg vermiş. İkisi bir arada güç korumalı tek dokunuşlu priz. Yani bir priz. Fiyatı 19.49 dolarmış. İthalat vergileriyle birlikte 27.56 dolara çıkıyormuş. Maliyetinin neredeyse 2,5-3 katı bir fiyata satılmaya başlanacak.
45 dolara geliyor galiba toplamı değil mi? Öyle.
Evet. Toplamı 45 dolara geliyor. Şimdi bunların yaratacağı sorunlar, rafların bir zaman sonra boşalması, arka planda belki küçük hani tekstil ürünleri yapanlar tekrardan yatırım yapıp acaba istihdamı artıralım mı diye düşünüyorlar şu anda Amerika'da ama onun öncesinde başka sektörlerdeki istihdamın azalışı, dünya ticaretinin belirli bir anda sekteye uğraması büyük bir olasılıkla Mayıs-Haziran'dan sonra biraz bir resesyon getirecek gibi görünüyor Amerika'da ve dünya üzerinde. Ben o nedenle hala bir vaktimizin olduğunu düşünüyorum bu verilerin gelmeye başlaması itibariyle. Global anlamda tam bir şey söyleyebilmek için bu dünya ticaretinin nereye oturacağını, buradaki fayların, kırılan fayların nereye oturacağını bir görmek lazım. Evet,
Türkiye'de de mini örneklerini gördük. Böyle işte hem Tesla'nın hem BYD'nin araç dolu gemilerinin yanaşması. Şöyle görüyorum ben de yani işte Çin'in ve bütün dünyanın globalizasyondan faydalanan bir üretim süreçleri ve üretim kapasitesi var. Şimdi bu gümrük tarifeleriyle Amerika'nın özellikle Çin'e karşı kapıları kapatmasıyla beraber bu üretim önemli bir şekilde dünyaya arz edilecek ve kısa süreli bir enflasyonist rahatlamada ortaya çıkabilir. Global enflasyondan bahsediyorum. Ama bunların daha sonrasında o üretim süreçlerinin azalması, işsizliğin artması gibi durumlara da yol açacağı da kesin. O yüzden hani kısa vadede çok oynaklığa sebep olmasa da orta uzun vadede genel anlamda hem borsalar anlamında hem de faiz görünümü anlamında dünyada çok iyi şeylerin bizi beklemediğini söyleyebilirim.
Öyle görünüyor. Maalesef öyle.
Evet, dilersen kitap tanıtım bu hafta bende. Onunla programımızı kapatalım. Bu sefer çok yakın bir dostumun 2018 veya 2019'da yazdığı bir kitabı tanıtmak istiyorum.
Komşum diyeyim aynı zamanda. Komşum
ve Saruhan arkadaşım. Doğan'ın yazdığı Hodbinler adlı roman. Hodbinlerin ne olduğunu merak edenler Google'layıp öğrenebilirler. Ama şöyle de bir şey söylemek isterim. Hani finansçılarda entelektüellik, sanata yatkınlık, yazarlığa yatkınlık biraz azdır biliyorsun sevgili Ömer. Saruhan bunu başarmışlardan bir tanesidir. Hem kitap yazar hem sanat piyasasıyla çok yakından ilgilidir. Evet. Çok renkli bir kişiliktir. Beraber yemek yemekten, sohbet etmekten çok keyif alacağınız kişi. Bu kitabında da özellikle romanın içinde roman yaratarak kendini içine çeken bir tarzı var. Sonra ikinci romanı da yazdı. Üçüncüsünü de kendisinden bekliyoruz.
Bekliyoruz.
Çok teşekkürler Ömer.
Teşekkürler. Haftaya görüşürüz.
Görüşmek üzere.